Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 23. Ayırım. İlk kez olarak siyasa alanında bir yeri olduğu kabul edilen hanedanlar, ayan, ağa ve kendine buyrukluk eden derebeyler ile devlet erkanı, ulema ve ocak ağaları bir araya getirilerek tartışılacak, Osmanlı soyunun egemenliği altında çıkarlarının çatışma halinde olduğu iyice belirlenen bu güçler aralarında varılacak uzlaşma bir senede bağlanacaktı. Bu güçler arasında karşılıklı hak ve ödevlerin belirlenmesi, bunları çiğneyecek olanlara karşı uygulanacak cezalandırma yetkilerinin açıklanmasını tartışmak üzere bir kurultay, meşveret meclisi çağrılmasına karar verildi. Ayan Sadrazam Mustafa Paşa kurultayı açarak eğitimli ordu gerekliliğini anlatarak yeni bir uzlaşma sağlanırsa Nizam-ı Cedid'in başlattığı reformların devamının garanti edilmiş olacağını belirtti. Tarihçilerin hararetli olduğunu söyledikleri tartışmalardan sonra 1808'de İttihat Senedi adı verilen ve Şer-i Hücret'ten daha ayrıntılı basit bir anayasa taslağı diyebileceğimiz bir belge ortaya çıktı. Bu belgeden de şer'i bir hücret olarak söz edenler varsa da bu da gerçek anlamıyla bir şeriat belgesi değildir ve geleneksel Osmanlı kanun kapsamına da girmez. Şer-i Hücret ya da özel hukuk olan İslam fıkhı usulüne göre yargı ve ifta makamlarının bu hukukun uygulanması ya da yorumlanması için düzenledikleri bir belgedir. Ya da devletin baş hukuk müşaviri diyebileceğimiz Şeyhülislamlık makamının ya özel hukuk işleriyle ilgili ya da devlet işlerine ilişkin sorunları belirlenmesi için devletin isteği üzerine verdiği bir fetvadır. İttifak senedi ise ne şeriat kurallarına göre yapılmıştır, ne de ancak padişahlar tarafından çıkarılan kanunlara benzer. Bunun şer'i hüccet sayılması ya da geleneksel Osmanlı düzeninin kurallarının unutulduğuna alamettir ya da böyle gelenekte görülmemiş işlere kalkışıldığında daima uyanan dinsel kaygıları yatıştırmak için ona dinsel bir meşruluk süsü vermek istenmesinden ileri gelmiştir. İleride meşrutiyet döneminde şer, şer'i, teşri terimlerinin dinsel olmayan yasama ile ilgili olarak kullanıldığını göreceğiz. Halbuki aslında bunlar dinsel hukuk terimleriydiler. Teşri, teşrii meclis gibi deyimler asıllarındaki dinsel anlamlarını yitirerek Cumhuriyet döneminde terimlerin Türkçeleştirilmesi zamanına kadar yaşamışlardır. Daha önceki şer'i hüccet gibi bu ittifak senedi de yazılış biçimi bakımından ne bir fetva ne de bir adalet fermanı biçiminde yazılmaktan başka modern anayasalar biçiminde de yazılmış değildir. Yani yasama gücünde olan bir kurulca kişisel olmayan bir dille bölüm ve maddelerle yasaların anası olarak onlara kaynak olacak bir kanunlaştırma ürünü değildir. Belge, sözleşmeye giren ya da girecek olanların hepsinin ağzından konuşuyor gibidir. Önce bu sözleşmeyi gerektiren durum kısaca açıklanarak, son zamanlarda devlet rükunları ve taşra hanedanları arasında devlete karşı baş kaldırma eğilimleri görüldüğü için din ve devletin diriltilmesi amacıyla birleştirilmesi gereğinin anlaşılmış olmasıyla bu işe girişildiğini belirterek başlıca şu koşullarla bir sözleşme olacağı anlatılıyordu. Bizim kısaltmamızla kapsanan bu noktalar şunlardır. 1. Padişahın kendisinin ve egemenliğinin dokunulmazlığı hepimizin taahhüdü ve kefaleti altındadır. Vezirler, bürokrasi, ulema, ocaklar ve hanedanca ona karşı bir ihanet ve itaatsizlik eylemi işlenirse buna kalkışanı hep birlikte bastırmaya çalışacağız. Bu karara katılmayanları ona katılmaya zorlayacağız. Hayatta oldukça kendimiz, olmadıkça evladımız ve hanedanımız saltanatı koruma ve bozulmasını önleme sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. 2. Devletin yaşaması ve güçlenmesi kişi ve hanedan olarak bizlere bağlı olduğuna göre hepimiz arasında tartışma ile verilecek kararlarla Hakanlık ülkesinde yazılımla derlenecek askerlerin müzakere meclislerinde kararlaştırılacak bir düzene göre devlet askeri olarak derlenmesini birlikte çalışacağız. Bu asker derlenmesi maddesine oy birliğiyle karar verildiğinden bunu zamanın değişmesiyle bozmak isteyen olursa ya da ocaklar buna karşı gelirse hepimiz buna kalkışanı hain sayarak cezalandıracağız. 3. Hazine ve devlet gelirlerinin korunmasını taahhüt ederiz. Bunların toplanmasına, korunmasına, padişah emirlerinin uygulanmasına kim karşı gelirse birlik olarak hepimiz onu önleme göreviyle yükümlü olacağız. 4. Devletin geleneksel düzen kanununa göre padişah emirleri ve yasaları mutlak vekili sadrazam yolu ile geldiğinden bundan sonra herkes bu makamın üstünlüğünü tanıyıp görevi dışı işlere kalkışmayarak emir ve yasaklar bu makamdan gelecektir. Bunlar padişahın emir ve yasakları olduğundan kimse bunlara karşı bir eylemde bulunmayacaktır. Fakat uygulamalarını önleyemeyenlere hepimiz karşı geleceğiz. Ancak bu makamlar sadrazamlık makamından kanuna aykırı rüşvet, yolsuzluk ve devlete zararlı işlemler çıkarsa hepimiz birlikte ona karşı gelip onu önleyeceğiz. O mutlak vekil bu yüzden herhangi birbirimize karşı bir eyleme kalkışırsa onu yasaklamayı üstümüze alırız. 5. Nasıl hepimiz padişahın kişiliğinin, egemenlik gücünün, devlet düzeninin korunmasına kefil oluyorsak, ülkelerdeki hanedan önderleriyle devlet, devlet adamlarının da birbirleriyle karşılıklı güven içinde olmaları en büyük şarttır. Bu bütünümüzün birbirimize kefil olması demektir. Yani sözleşmeye katılmış hanedan, ayan, bakanlar ve bürokrasi birbirlerinin kişiliklerinin ve hanedanlarının güvenliğini taahhüt ederler. Hanedanlardan birinin bu sözleşme koşullarına aykırı bir hareketi görülmedikçe devlet tarafından da taşra vezirlerinden ya da öteki hanedanlardan bir saldırıya, bir ihanete, suikasta uğraması halinde hepimiz bunu yapana karşı gelip birlikte cezalandıracağız. Hanedan önderleri hayatta oldukça kendilerinin, öldüklerinde hanedanlarının kalmasını ve sürmesini bütün devlet bakanları taahhüt edecekler. Hanedanlar da kendi yönetimlerindeki ayan ve ileri gelenleri vücuhu korumakla sorumlu olacaklardır. Hanedanlardan biri bunlara karşı el uzatacak olursa padişahı mutlak vekilinden izin alındıktan sonra gücü elinden alınıp yerine başkası seçilecektir. Hiçbir hanedan kendisine verilen toprağın bir karış dışına el atmayacak, buna kalkışan uzakta olsun yakında olsun hepimizce birlikte önceleyecektir. Hanedan ve ülke ileri gelenleri ve ayan tek bir gövde olup anarşi ve eşkıyalığı önleyecektir. Fakir halka zulmedenler birlikte cezalandırılacaktır. Nasıl hepimiz hanedan ve ayanın sorumlusu ve kefili oluyorsak, suç işlenmedikçe bakanlara, ulemaya, bürokrasiye ve devlet görevlilerine gerek kişi gerek aile olarak kötülük yapılmasına karşı da bütün hanedanlar ve ileri gelenler kefil olacaklardır. Bunların bir suçu meydana çıkarsa bu suç hepimizce belirlendikten sonra sadrazamlık makamınca ve suçuna göre cezalandırılacaktır. 6. Başkentte ocaklarda bir ayaklanma olursa bütün hanedanlar izin almadan gelerek o ocağın kaldırılmasına girişecektir. Bunu yapanlar askeri göreve verilmiş bir vekil ise o birlik yok edilecek, dirilikleri ve esame tezkereleri kaldırılacak, sadece birey olarak böyle bir işe kalkışanlar idam edilecektir. Bunu yapmakla hanedanların hepsi yükümlü olacaktır. 7. Fakir riayanın korunması ve güvenliği gerekli olduğundan hanedanlar ve ileri gelenlerce kendi yöntemlerindeki kazaların güvenliğini sağlamak, fakirlerin ve riayanın vergilerinde aşırılığa gitmemek gerekli olduğundan halka zulüm kaldırılacak, bunun için bakanlar ile hanedanlar arasında yapılacak görüşmelerde ne karar verilirse ona uyulacaktır. Hanedanlar birbirlerinin tutumunu gözetleyecekler. Hükümdar emrine ve şeriata aykırı olarak zulüm işleyenler devlete bildirilecek, tutumları hep birlikte önlenecektir. Tartışmalar sonucunda bu 7 koşul üzerinde sözleşilip bunlara aykırı davranılmayacağına Tanrı ve Peygamber üzerine yemin edilerek saklanmak üzere bu senet yazıldı. Ekim 1808. İmzalardan sonra şu şerh verilmiştir. Bu senetteki koşulların din ve devletin canlandırılması işine temel ve devamlı bir işlem ilkesi olarak sayılması gerekli olduğundan, zamanın ve kişilerin değişmesiyle değiştirilmemesini sağlamak için sedaret ve fetva makamlarına gelecek sadrazam ve şeyhülislamlar göreve başlarken bu senede mühür ve imzalarını koyacaklardır. Bu işlerin gecikmemesi için divan beylikçisi olarak hemen senedin aslını kalemden alarak ve ketüda ve reisi olanlara hatırlatılarak sadaret ve meşihat makamından gelen kişilere mühürletilip imzalattıktan sonra bu işlemin divan kalemine kaydedilmesine gelenek edinilecektir. Bu senedin kopyaları gerekli kişilere verileceği gibi bir sureti de hükümdar yanında saklayacak, hükümdar bunun uygulanmasına sürekli olarak nezaret edecektir. Daha öncesinden farklı olarak belgenin meşruluğunu belirten bir kısım padişahın imzası altında yazılmış değildir. Öyle gözüküyor ki yeni padişah bu işin dışında ya da üstünde bırakılmıştır. Senedin altındaki imzaları incelediğimiz zaman bu büyük kurultayın dağın fare doğurması sözünü hatırlatacak bir biçimde sonuçlandığını görürüz. Bununla beraber bu belge yine de şer-i hüccete üstün bir belgedir. Üstün tarafları şunlardır. A. Padişahlık makamının en üstün egemenlik makamı olduğu belirtilmiştir. B. Yasama ve uygulama organları arasında bir ayrım yapılabilmiştir ve en önemlisi C. Padişah ya da hükümet adaletsizce eylemlere giriştikleri takdirde onlara karşı isyan hakkı tanınmıştır. Belgenin çeşitli yanlarını tartışmaya girmeden önce sözleşme senedinin içindekileri mümkün olduğu kadar o zamanın deyimlerinin anlamlarını kaybetmemeye çalışarak bugünkü karşılıkları olan terim ve deyimlerle basitleştirerek kısalttığımızı belirtmeliyiz. Belgenin üzerine bu farkı göz önünde tutarak eğilmemiz gerekir. Kurultayın toplanışı ile ilgili bir olaya bakarsak bu senedin kimin ya da kimlerin ağzından yazıldığını anlarız. Kurultayı toplatan Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Derebeyi değil, yün ve buğday üretimi yapan bir tarım kapitalisti olmuştu. Onun gibi derebeyleşmemiş olan ayanlar derebeylerin yarattığı anarşiden ziyan gördükleri için derebeylerin ezilmesinde hükümete destek oluyorlardı. Fakat sarayın nizam ordusunu kendilerine karşı kullanmasına da karşıydılar. 3. Selim'in bu orduyu Rum eline geçirmek çabasının doğurduğu Edirne vakasının gösterdiği gibi Alemdar, yerine geçtiği İsmail Ağa'nın bölgesine hükmü geçen bir ayan olmak istediği için Pazvandoğlu tehlikesi karşısında hükümete karşı gelmekten vazgeçmişti. Fakat Pehlivan Ağa'ya karşı hareketinden saraya hakim olanlardan iltifat görmemişti. Yaptığı hükümet darbesi sonunda sadrazam olunca padişahlık makamı ile ayağını uzlaştırmak, ayağını bu makamın desteği yapmak istiyordu. Desteği gerçekleştirmiş olsaydı belki daha o zaman bir ayan meclisi kurulacaktı. Bu batıdaki gibi üç etaba dayalı korporatif bir rejime doğru yönelişi gösterir. Aşağıda göreceğimiz gibi bunun yerine batıdaki mutlakiyetçi monarşi rejimine doğru yöneliş üstün gelmiştir. Alemdar'ın toplattığı kurultaya derebeylerinin çoğu gelmemişti. Gelenlerin bir kısmı da tartışmaların aldığı yönü görünce silahlı mahiyetlerini alıp döndüler. Sonraları Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın Memlük beylerine hazırladığı gibi bir tuzağa düşmekten korkuyorlardı. Onun için senedin altındaki imzalara bakarsak sadaret, meşihat, yeniçerilik, merkezi bürokrasi, vilayet valilikleri gibi kurumları temsil eden kişilere ait 21 imzaya karşılık sadece 4 hanedan temsilcisinin adını görürüz. Kara Osmanoğlu, Çirmen Musatarrıfı Cabbarzade Sezerli İsmail, o zamanlar kanunsuz hüküm süren derebeylerin sayısı yazında bu hiç kalır. Demek ki derebeylerin çoğunda sözleşmeye katılma isteği yoktu. Zaten bunlar batıda olduğu gibi feodal bir baronlar etatlarını oluşturuyorlardı. Buna karşılık sözleşmede padişah da gözükmüyor. Saray adamları genç padişaha bunun geleneksel padişah yetkilerine aykırı olduğunu anlatmışlardı. Fakat şimdilik bunlar önüne geçmek olanağı bulunmadığından ses çıkarılmamalı, ileride bu sözleşmenin siyasal haklar tanıdığı ayan ve derebeylerin hakkından gelinmeliydi. Cevdet Paşa'ya göre 2. Mahmut daha o zamandan bunlarla savaşmayı aklına koymuştu. Bir anayasa belgesi olarak bu eksikliklerine karşın ittifak senedinin önemli bir belge olarak tanımlamamızın öteki nedeni içindeki çelişkilerin özelliğidir. Bu belge yani bir devlet düzeni kurulması sorununda yatan güçlükleri yansıtır. Sözleşmeyi hem hanedanlar tarafının hem padişah tarafının kabul etmekte gösterdiği kaçınma bunun bir görüntüsüdür. Sözleşmeye karşı iki tarafın gösterdiği isteksizlik daha sonra ittifak yerine çatışmaya girişmeleri sözleşmede iki yanın da çıkarlarına uymayan kuralların yan yana bulunması bunların birbirleriyle uyuşmazlığını gösterir. Görünüşte güdülen amaç Osmanlı egemenliğine karşılıklı uzlaşmaya dayamaktır. Fakat bunun garantörü hanedanlar oluyordu. Hükümdar iradesini kendine bağlı güçlerin dışındaki bir güçle paylaşmak, hatta ona bağlamak despotik rejimin baş ilkelerine aykırıdır. Hanedanların dokunulmazlığından devletin sorumlu olması, devlet evlatlarının bu hakkı miras olarak almalarının tanınması geleneksel ilkeler çok köklü bir ayrılış olacak. Bu ittifak senedi geleneksel bir feodal hukuka yazılı hale getirme girişimi olmaktan ziyade feodal haklar tanımayan bir gelenekte padişah adına sadrazam, Şeyhülislam, Yeniçeri ağası ve feodalleşmeye yönelmiş ayan arasında bir uzlaşma yaparak bunun koşullarına uymada ve uygulamada karşılıklı yetkiler tanıma girişimidir. Bunun devlet güçlerinin işlemesinin denetlenmesiyle ilgili Osmanlı geleneğine aykırı üç yanı vardır.